أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم Ashab-ı Kehf'ten söz eden bir surenin huzurundaydık. Devam ediyoruz inşallah. Böylece bu sure ve içindeki ayetler biz onlara tutuna tutuna onlar bizi kucaklaya kucaklaya Allah'ın Rab ve İlah oluşu gerçeğine götürecek ve de bu ayetlere biz baka baka okuya okuya düşüne düşüne Allah'ın Rab ve İlah oluşunu anlayıp onun gereği gibi amel etmeden yana bir hayatın insanı olacağız. Sure Elhamdülillah ile başladı. Kardeşi diğer dört surede olduğu gibi Fatiha, En'am, Sebe ve Fatır. Onlar da öyle başlıyorlar. Hamdolsun Allah'a. Müslüman bunu kendisine temel prensip edinecekti. Bir şey yapınca, bir eylemin üstüne, bir programın sonunda böyle diyecekti. Ama baştan programını böyle demeye yönelik kuracaktı. Çünkü Allah ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin diye öğretti bize. Davanız, davetiniz, programınız sonunda bunu gerçekleştirmeye yönelik olsun. Elhamdülillah diyebilecekseniz yürüyün, durun, koşun, vurun, oturun, kalkın, sevin, nefret edin ama sonunda elhamdülillah deyin. Allah bunu güzel ortaya koymuş. Ben de Allah'ın güzel ortaya koyduğunu yapıp güzelliğini beyan ediyorum deyin. Karnınız acıktı mı? Zeytin ve ekmek mi buldunuz? Yiyin ve deyin elhamdülillah. Ama çalmamışsanız, öğlen Ramazan'da mazeretsiz yemiyorsanız ya da benzeri İslam'ın dediğinin dışına çıkmıyorsanız o zaman güzel işte. Söyleyin elhamdülillah. Ya da sirke ekmek, yağ ekmek ne fark eder? Allah dedikten sonra o en güzeldir diye baştan hükmünüz yok muydu sizin? Baştan demediniz mi? Allah hamde layık bir program ortaya koyar. Allah ben metü sena etmesem de, takdir etmesem, anlamasam da, ben bana göre bildiğimi ortaya koymasam da Allah zaten hamde layıktır demedi mi Müslüman? Hamdolsun Allah'a, o Allah, övgüye layık Allah, metü sena edilesi Allah, dediği güzel olan Allah, yaptığı güzel olan Allah, o güzelliklerden birini bu surede şöyle beyan eder. Kuluna, kulu Abdullah'ın oğlu Muhammed'e, peygamberi, rasulü ve elçisi, habercisi ve nebisi olarak seçtiği o büyük insana ama kulluk makamının örneği o şahsa, kitabı indirmekle ne kadar da hamde layık iş yapmıştır. Hamd ederiz o Allah'a. Çünkü kitabı bize indirmiş. Yasa ve yazgıdan söz eden, temel prensipleri bize bildiren kitap, Kur'an. Kur'an'ın pek çok adı var. Hatta sıfatlarını, özelliklerini bildiren kelimeleri arka arkaya sıralasanız 90-100 kadar bulabileceğinizi zannediyorum. Ama bunların belki birkaç tanesi onsuz olmaz isimler. Mesela Kur'an. Evet, okumak zorunda olduğumuz bir kitap da ondan, bu Kur'an. Okunmayınca, yani gözümüzle irtibat kurduğumuz bu mesajdan hayat prensipleri edinmeyince, onları amele dönüştürmek adına onunla beraber olmayınca Kur'an olmaz elbette. Sadece yazılı olunca ya da anlamadan okununca Kur'an olur mu? Allah onun için mi göndermiş? Ey Allah'ım! Kitabını okurum, gönderdiğin bu mesajı vahiy ama anlamak için değil, anlamamaya okurum demeye hangi Müslümanın cesareti olur? Belki bir o kadar yerinde, belki bir o kadar tümüyle Kur'an'ı tanıtan bir isim de kitaptır. Yasadır, yazgıdır, değişmez prensiplerdir. Öyle ya, kitapta onlar olmasa olur mu? Yani Kur'an okuyacak insan, Kur'an'la tanışacak insan yine bildiği hayatı yaşayacak. Olmaz öyle şey. Onun dediği gibi olmak adına, o dedi diye yapmak adına kitapla tanışıyoruz. Furkan gibi, Nur gibi, Hidayet gibi isimleri de var Kur'an'ın. Onlar da böyle temel isimler diyebiliriz. İşte Allah kitabı indirdi. Hamdolsun ona, kuluna indirilen bu kitapta eğrilik bürlük yok ama. Dost doğru, kıvamında kıyama elverişli hükümler, programlar olan bir kitap. böylece o kitap ile, o Kur'an ile Allah çok ciddi bir azabı haber vermek, ama gereği gibi amel edenler, inancının gereğini yerine getirenler, ona imanıyla mükellef olduğunu kabul edip bu inancın gereğini yerine getirince de ecri hasene kazanmak, cennet kazanmak adına bir müjdeyi hak etmek ifadeleriyle gönderdi bu kitabı. Tekrar dönüyorum bu ikinci ayete. Allah bu kitabı öyle özellikler taşısın diye gönderdi ki, bu kitabın değişik, farklı, ayrı, aykırı özellikleri yanında şedid bir azap, korkunç bir azap uyarısı olsun diye, ama bu azap Allah'tan, amirin, memurun azabı değil, babanın, ananın, karının, kocanın, bilenin, bilmeyenin, zenginin, fakirin azabı değil, ledünni bir azap, Allah katından bir azap, Allah'ın benimsediği, kabul ettiği, estağfirullah, yani Allah'ın Allahça ortaya koyduğu bir azap olacak, kabul etmeyenlere, inkar edenlere, karşı gelenlere, bir de iman ehli olup da inancının gereğini yapanlara hoş bir mükafat, güzel bir ecir, ciddi bir karşılık, bir güzellik, bir iyilik olarak cennet var. Bunu anlatmak üzere gelmiştir Kur'an. Ve o cennette müminler ebediyen kalacaklar. Ve yunzir allezine kalu ittekadallahu velede. Öyle ki bu Kur'an'ın geliş nedenlerinden biri de Allah çocuk edindi diyen bir grup var, bir grup. Tarihten bu yana zaman zaman gündeme geliyorlar bunlar. Mesela bir kısım Hristiyanlar duyarsınız, Mesih İsa Allah'ın oğludur diyenler. Bir kısım Yahudiler vardır diyor Allah, Uzeyr Allah'ın oğludur diyen. Bir kısım ne Yahudi ne Hristiyan olmamış, Allah'ın kabulünü kendilerine din edindiklerini iddia etmişler ama onlar da melekleri Allah'ın çocukları diyenler, kızları diyenler var. Meryem suresinde konuyla ilgili çok ciddi ayetler bulacaksınız. Yani sadece o konuyu farklı işleyen ayetler. وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدَى diyecek 88. ayet. Çok korkunç bir iddia olarak tanıtılacak. Neredeyse gökler paramparça, yeryüzü darmadağın. İşte bundan dolayı dağlar da toz ufak olacak, toz bulutu gibi. Çünkü onlar Allah'a çocuk iddiasındalar. Gerekmez ki Allah'ın çocuğu olması gerekmiyor ki, nereden çıkardılar? Hayır, her şey Allah'a kul, sadece ona kulluk yapmakla görevliler. Allah'ın ne çocuğu olsun, gerek yok ki buna diye evirip çevirip tekrarla Rahman olarak tanıtılan Allah'ın çocuğunun olmadığı anlatılır. İşte birileri eğer Allah'a çocuk isnadında bulunuyorlarsa, Allah'ın çocuğu var demeye geliyorlarsa, getiriyorlarsa işi, o zaman onlar da uyarılmalı cehennemle, cenneti kaybetmekle. Allah'ın çocuğu niye olsun ki? Tabi Allah'a, Allah'ın dediği gibi inanan bir Müslüman için çok anlamsız bir problem. Hayret doğrusu der değil mi Müslüman? Durup dururken niye Allah'ın çocuğu var desinler de, aslında onu diyenler de biliyorlar, Allah gibisi olmaz. Zaten onun berisinde bir şeyler ona çocuk ittikaz etti, edindi filan demeye çalışıyorlar. Çocuk doğurdu diyen de yok zaten. Ne kendisine doğdu diyen var insanlık tarihinde, anası babası var diyen var Allah'a, ne de kendisi çocuk doğurdu diyen var. Ya birilerini, ki yaratıklarından biridir elbette, melek olsun insan olsun, onları çocuk edindi demeye çalışıyorlar. Neden mi ki? Ulaşabildiğimiz, düşünebildiğimiz kadarıyla çok da o kadar önemli değil. Çünkü zırvanın tevili olmaz. Adamlar dengeli düşünseler de bunun dengesini anlamaya çalışsak. Yok öyle şey işte. Onlar kendi kendilerine böyle dediler. Ama insanlar acaba hangi boşluklara düşünce, hangi dengesizlik, düzensizlik ortamını yaşayınca Allah'a çocuk isnadına başlayacak ki diye bir korkumuzun ürünü düşünüyoruz. Bulabildiğimiz şöyle bir sonuç var. Makulse dinleyin, değilse çok o kadar da önemli değil. Allah, eğer Allah'ın Kur'an'da tanıtıldığı gibi anlaşılsa, onun çocuğu olmayacak elbette, ne diye olsun? Çünkü herkesin kendisine muhtaç olduğu, kimseye muhtaç olmayan bir Allah tanıyacağız. Çocuğu niye olsun? kaytarmayan, kayırmayan, haksızlık etmeyen, zulmetmeyen, adaleti elden bırakmayan bir Allah. Başka? Mülk onun ve ortağı olmayan bir Allah. Böyle bir şeye ihtiyacı da olmayan. Çünkü ezeli olan ve ebedi olan, kendisinden sonra yerine geçsin diye birinin de gözü olmayan bir Allah. Gibi nice örneklerle siz de Allah'ı tanıyın. Bir çocuğa ihtiyaç bölümü, öyle bir sayfa gerekir mi? Asla. Ama Allah böyle tanınmayınca ve de az biraz torpil imkanı bulsak da belki affımıza sebep olur. Kendisiyle kontak kuramıyoruz ama belki oğluyla, kızıyla, karısıyla filan irtibat halinde olsak belki bir avanta elde ederiz demeye çalışıyorsa insanlar, çocuk arayacaklar tabii. Sonra imtiyazlı bir sınıf olacaklar böylece. O çocuk onlardan ya, içlerinden biri ya, ben onun çocuğunun arkadaşıyım, çocukluk arkadaşıyım demeyecekler mi? Şimdi de bazen öyle ekonomik piyasada kapitalist bir mantık gereği insanların satış yapmak zorunda olduklarının sonucu birilerine, olmazsa hanımlarına, değilse çocuklarına hediye yağdırdıklarını duyuyoruz. Böylece onunla irtibat kurarsa ya aflarına ya merhamete nail olmalarına bu iş neden olacak zannediyorlar. Hiç değilse biraz daha çok satış imkanını elde edecekler. E belki aynı toplumun ürünü değil mi? Hristiyan alemin bize yansıması. Yani babasıyla irtibat kuramamışsan çocuğunu kandırabileceksin. Hatta belki de mahalle bakkallarına kadar uzayan bir mantıkla insanlar çocukları elde etsinler de sonra onlar zaten büyüyecekler, bizim olacaklar demiyorlar mı? İşte Allah'ın çocuğu var diyenlerin benim zannettiğim bir sebepleri bu. Olmaz öyle şey. İnzar edelim onları, uyaralım. Cennet, cehennem var diyelim. Dikkat et, Allah'ı farklı tanıyorsun. Yanlıştasın diyelim. Bu bizim görevimiz olsun. Ya demek böyleler de var deyip hayıflanıp oturmak ya da gülmek, kahkahayı basmak ne anlama gelecek? Hemen gidelim, kimse o. Varsa birileri çevremizde, değilse olabileceği ihtimaliyle eğitimimizi böyle sürdürelim. Çünkü Kehf suresi, şimdi önünde bulunduğumuz için bu sure 4. ayetiyle bunu bize haber veriyor. Bize görev yüklüyor. Bu tür insanları uyarmak zorundasınız diye. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ Onların bu konuda bir bilgileri yok ki. Yani ilim Allah'tan gelendir. Ancak Allah'ın dediğine ilim diyoruz. Allah'ın Cebrail'le peygamberimize veya bir başka vahiy yoluyla peygamberimize bildirdikleri Kur'an'ın ifadesiyle ilmin ta kendisidir. Peki onun dışında ilim var mı ki? İnsanlar başka ilimlerde buldular mı ki? Kur'an bize kimilerinin Kur'an dışında da kendi kendine ilim aradığını, hatta insanları kandırmak adına işte bu da Allah'tan, buyurun bunun peşi sıra gidin dercesine bu ilmi insanlara sunmaya çalıştıklarını haber veriyor. Mesela Bakara suresi 78. ayet. وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ Birileri de var ki, kimileri var ki onlardan anadan doğma bilgisiz. Yani لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ Şu elimizin altındaki Kur'an, şu vahiy gerçeği, şu hakikatin ta kendisi, Allah'ın bildirdiği ilmin kendisi olan kitabı, Kur'an'ı tanımıyorlar. Ümmi adamlar. İlla ancak tanıdıkları var, kitabın dışında o da emaniye, ümniyeler, kuruntular, boş şeyler. Kendi kendine buldukları bilgiler, birinden aldıkları, deniz kenarında toplayıverdikleri, ormanda akıllarına gelen, biraz abes olacak belki ama pek yeri geldi gibi, iki şair birbirleriyle atışıyorlarmış. Sonunda birisinin biraz gururu, şuuru, kibiri incinmiş de demiş ki benim şiirlerimde ilham yok diyorlar. Olur mu öyle şey? Ben bütün şiirlerime ilhamı tuvalette alıyorum. Orada insan bir farklı dünya yaşıyor kendi kendine. Öteki yapıştırmış cevabı. Şiirlerinde bir pis koku vardı, oradan mı kaynaklanıyor diye. Yani bilgiler vahiy kaynaklı değilse, Allah kaynaklı değilse insan ve insanla ilgili hayat programının bilgileri Allah kaynaklı değilse, ümniye değil mi onlar? Boş şeyler, kuruntular, öyle olabilir, olmayabilir bilgileri değil mi onlar? İşte bu insanlar ve inhum illa yazunnun, sadece zannediyorlar. Öyle zannediyorlar. Yaptıklarına, yazdıklarına, ortaya koyduklarına, sonra da bu Allah'tandır dediklerine, böylece kazanma peşinde olmalarına, elde ettiklerine, hepsine yazıklar olsun. Veyl olsun, veyl olsun, veyl olsun diyor ayetin devamı. Benzer bir konuyu siz kendiniz bakın. Ali İmran suresi, o da 78. ayet. Ben yine Kehf'e dönüyorum. Mâ lehum bihi min ilm. Bu konuda kendilerine bir bilgi verilmiş mi? Allah'ın çocuğu varmış. Ya öyle mi? Kim dedi? Allah dedi diyecekseniz buyurun. Bir kitap mı verildi size, yoksa oradan mı okuyorsunuz, ayetlerini hatırlayın. Yok, babalarımızdan intikal eden bir bilgi silsilesi mi diyeceksiniz? Devam edin 5. ayeti okumaya. Mâ lehum bihi min ilmin ve lâ li âbâihim. Yok ne onlar için, ne babaların namı hesabına, net söylüyorum diyor Allah, böyle bir bilgileri yok. Olmaz da zaten. Allah konusunda, ya da biraz daha genel bir ifadeyle, gaybi meselelerde Allah ve Resulünün bildirdiğinden öte bir bilginiz yoktur, olamaz da. Hatta ol sebeple, peygamberin dedikleri konusunda itiraz edenlere rahatlıkla söylüyoruz. Peki bu konuda bir ayet hadis var mı? Yani senin dediğin gibi olduğuna delalet eden. Evet diyelim, belki o konudaki bütün hadisler uydurmadır, doğru. Ya da o senin falandan duyduğun, filanla şartlandığın, falan konuda tartıştığın hadisler var ya, baştan sona peygamber dememiştir hiçbirini, kabul edelim ama delil isteriz. Çünkü gaybi bir mesele, kişinin kendi kendine bilemeyeceği bir konu, bu konunun öylece olduğuna delalet eden net bir ayet lazım. Demeli ki Allah, şu konuda insanlar şöyle şöyle diyecekler, dinlemeyin, yalandır. Mesela bu surede göreceğiz. Ashab-ı Kehf konusunda bundan öteye kimseden bilgi sorma. Bunun ötesinde bilgilenme. Gerek yok başka şeye diyecek Allah. Öyleyse bunun ötesinde laf edenleri dinlemeyeceğiz tabii. Ne onların ne de babalarının bu konuda bir bilgileri yok. Allah'ı tanımıyorlar. Kur'an'la tanınan, İslam'la tanınan Allah'ın ötesinde bir tanıtım elbette yalan yanlış olacaktır. Bakın Müslümanlara, kendi kafalarına göre tanıdıkları bir Allah'a kullukta ağlıyorlar, mahvoluyorlar, düşünceliler, sıkıntılılar ama heyhat ki kulluk programını Allah'tan öğrenmiyorlar. Şöyle bir kural size göre de yerinde mi dersiniz? Allah mesela anaya babaya itaat et diyor ama Allah'ın istediği gibi, ana babanın istediği gibi değil. Peki anaya babaya iken öyle de kendisine öyle değil mi? Allah bana itaat edin, kul köle olun diyor ama kimin dediğine göre? Kendi dediğine göre tabii. Ama mesela şöyle bir fıkra duydunuz mu? Bir hikaye size de okundu mu? Tarihin birinde bir Musa peygamber varmış. Bu Kur'an'ın anlattığı olamaz elbette diye böyle başladım. Yolda giderken bir adam hafif tümsek tepelik bir yerden toz duman içinde yuvarlanıyormuş aşağıya. Tekrar canhıraş, güç bela yukarıya çıkıyor, bir daha yuvarlanıyor, bir daha devam ediyormuş. Şaşırmış kalmış o Musa'nın biri bir gün. Demiş, sormuş adama, nedir senin halin ahvalin? Sana ne demiş, git işine. Ama demiş ki ben peygamberim. Ya öyle mi? Sen demek Allah'ın elçisisin, peygambersin, evet. O zaman söyleyeyim, ben Tanrı'ma, ben ilahıma kul köle olmak için böyle namaz kılıyorum. Olmaz demiş Musa, görevli ya, yapamazsın, böyle namaz olmaz. Adam şaşırmış, bütün umutları kırılmış, bütün kanatları kırılmış, perişan olmuş, nasıl demiş diye olmaz. Namaz olmaz öyle, bak ellerini şöyle tut. Belini böyle bük, ağzını şöyle eğ, feryadını şöyle yükselt, sağına şöyle bak, soluna böyle dön gibi kırat mı, revnak mı bir namaz modeli çizmiş. Zorlanmış adam, çaresiz, ısrar etmiş olmamış, acaba demiş olmamış, peygamber ya karşıdaki, ne yapsın neyse demiş, belki bir bildiği vardır, hadi yapmaya çalışayım, biraz gayret etmiş. Tamam demiş Musa sonunda, herhalde oldu bu iş gibi ve ayrılmış, daha 3-5 adım gitmeden, aman efendim görevli melek nasıl da kan ter içinde zor yetişmiş. Demiş ki niye karıştın ona, Allah seni azarlıyor, karışma bir daha diyor okuluma, ben razıydım diyor, seni ne ilgilendirir? Tabi nasıl olsa aslı yok ama devamı da var, kimi varyantları, kimi rivayet şekilleri de şöyle. Derken o kafa bozukluğuyla Musa şöyle nehri geçmek için köprüden dolaşıp giderken bakmış arkadan bir feryat. Aman aman peygamber baksana ne diyecektim, eğildim birincide, kalktım doğruldum ikincide. Bakmış ki adam suda koşarak geliyor. Git demiş git. Sen zaten yolunu bulmuşsun. Ben çekeceğimi çektim. Yediğim fırçaların hatta hesabı yok. Ne yaparsan yap demiş. Miş olur mu? Söyleyin. Allah bilgilendirmediği, peygamber öğretmediği konuda kim neyi bilebilir? Dahası bakın isterseniz Adem'in iki oğlunun kıssasına. Biri birini öldürdü de hatta rivayetlere göre aylar yıllarca yanında taşımak zorunda kalmış. Çaresiz, aptal, pişman olmuş ama ne yaptığını bilmez. Geriye dönüş anlamına değil, kahrolmuş. Niye, ne yapacağım şimdi ben bu cesedi diye. Sonunda aptallığını anlatan bir karga karşısında. Bir karga ölüsü, eşmiş toprağa gömmüş arkadaşını, o da yapmış aynı işi. İnsanlar kendi kendilerine bırak namazın modelini, orucun şeklini anlasınlar. Kabir bile bilmezler. Hayatı anlamazlar Allah öğretmezse. Oradan aklıma gelince arada bir söylemiş olalım. Yoksa bu insanlar, Kabil peşinde olanlar da, o katil Kabil'in soyunda olanlar da, kendi aptallığını kendisine anlatan kargaya ondan mı düşmanlar? Aptaldır diye ona söyle, onu söylüyorlar. Ayna mı tutuyorlar dersiniz yoksa? Kartala, şeye doğru, o hayvana doğru, kargaya doğru. Neyse, dönüyoruz yine Kehf suresine. Ma lehum bihi min ilmin ve la liabaihim. Bir konuda Allah bilgilendirmemişse ve de peygamber Allah'ın sözcüsü olarak bize bir bilgi sunmamışsa tamam, o konuda kimsenin söz söyleme yetkisi yoktur. Keburat kelimeten tahrucu min efvahihim. Hatta merak ederseniz, isterseniz size bir kural söyleyelim. Ankebut suresinde bulabilirsiniz cevabını. 29. sure. Kişinin Allah'la bildiği, Allah'tan öğrendiği bilgi her zaman o kişi peygamber bile olsa kendi kendine bildiğinden daha öndedir. Yani bir insan kendi kendine öğrenmişse bir şeyleri, gözüyle kulağıyla öğrenmişse, evde annemin oturduğunu, çarşıda babamın alışveriş yaptığını veya kasamda paramın olduğunu, kesemde cüzdanımın bulunduğunu, abimin hayatta iki çocuklu, ablamın hayatta 5 çocuklu olduğunu ben aklım ve 5 duyularımla biliyorsam bu bilgi, hatta bu konularda Allah'ın bildirmesiyle bilmekten her zaman daha aşağıdadır. Bir bakın Ankebut suresine, belki tam yerinde ifade edemedim. Keburat kelimeten tahrucu min efvahihim. Ağızlarından çıkan bu söz ne kadar da büyük, ne azılı bir söz, ne azim bir söz, ne kadar acayip. İn yekulûne illâ kedibâ, sade yalan söylüyorlar, dalga geçiyorlar. Olur mu öyle şey? Yani gerçekten bu insanlar bilmiyorlar mı? Ama galiba konumlarını muhafaza etme derdi onları bu yalana itiyor. Mesela Firavun döneminde peygamberi dinlememe konusunda böyle bir yafta vardı. Peygamberin karşısına çıkarılan, toplumun kulağına yerleştirilen, dikkat edin bu adam Musa ve Harun aleyhisselam sizi yerinizden etmek için uğraşıyor. Yerinizden, yurdunuzdan, konumunuzdan çıkaracak sizi. Ondan dolayı yalan diyecekler. Hatta aynı tabir Musa aleyhisselama kezzab ve sahir olarak denilmedi mi? Yalancı ya da sihirbazın biri diye. Kendileri de biliyorlar ama olsun, söylesinler de bakalım ne kurtarabilirler. Ne kadar kurtarırlarsa kar. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ denilir En'am suresinde. Hem kendileri yanaşmıyorlar inanmaya, hem başkalarına engel oluyorlar. Devam etsinler bakalım. Peki ben ne yapacağım ya? Ben peygambere bakacaktım. Bakıyorum peygambere. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ اَسَفَا. Peygamberimizin bu ayetten önce tavrı garip, zorlu. Ne yapacağını şaşırmış diyebiliriz neredeyse. Çünkü ayet biraz onu anlatıyor bize. Bu ifadenin bir benzerini de şu Ara suresi 3. ayette görebilirsiniz. لَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ اَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Daha sade anlatılmış burada. Ne oluyor sana? Neredeyse onlar inanmadılar, inanmıyor idiler diye kendini kahredeceksin, öyle mi? Görevin mi bu senin ey Muhammed? Diyor Allah peygamberime. Bana demiyor mu aynı şeyi? Ben peygamberime bakacaktım ya. Örneğim oydu ya benim. Ben onun gibi olmaya çalışacaktım. Ona benzeyecektim ya. Şimdi dinliyorum Kehf'in 6. ayetini. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ. Neredeyse paramparça olacaksın. Kendini yiyip bitiriyorsun. Ne oluyor sana? Ne diye kendine eziyet ediyor, kahroluyorsun? عَلَى آثَارِهِمْ. Onların peşi sıra, onların izi üstü. Niye, ne oluyor sana? Onların yaptıklarından dolayı, onların tesiri sebebiyle. Ne oluyor? اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ. Bu hadise, bu söze, bu Kur'an'a, bu vahye inanmıyorlar diye esefen, üzüle üzüle kendini yiyip bitireceksin neredeyse. Nedir bu senin görevin mi? Ne oluyor sana? Başka üzüntüleri de olmuştu peygamberimizin. Çok sevdiği birileri vardı ve de onların Müslüman olmasını o kadar çok istiyordu ki Allah da dedi ki sen istediğini hidayet etmeye, sen istediğini Müslüman etmeye nereden yetkilisin zannettin? Sen anlatmakla, sen duyurmakla, sen Müslüman olması için uğraşmakla görevlisin. Sen öyle yap, tamam. Hatta başka tür peygamberin bu tür zaafları olduğunu haber veren ayetler biliyoruz. Mesela En'am suresinde birileri geliyorlar ki bu surede de gelecek, tekrar edeceğiz. Muhammed inanalım ama yanındaki o gariban takım varken gelmemek ya da biz varken onlar gelmemek şartıyla falan diyorlardı. Acaba mı ki kalplerine İslam girer de iman girer de mi ki falan diye az biraz meyletmeye sanki başlayacak gibiyken Allah'ın uyarısını görüyoruz. Veya acaba ne yapsam bu insanlara, ayetle Müslüman olmadılar, hadis dinleyip Müslüman olmadılar, başka bir şey mi bulsam dercesine bir tereddüdün, ama Müslüman olsunlar diye iyi duygular, güzel düşüncelerin ürünü bir tereddüdün insanıyken Allah hemen uyarı vermişti. Dikkat et, onların Müslüman olmaları sana ağır geldiyse, zoruna gidiyorsa, cidden sen kendini onları Müslüman etmekle sorumlu zannediyorsan, hadi göğe bir merdiven daya ya da yere bir delik aç, hadi başka bir ayet bir şey bul gel. Yapma öyle. Allah isteseydi hepsi Müslüman olurdu. Cahillerden olma bir daha. Allah'ım, aman Allah'ım, ne kadar da Rahman bir Allah, ne kadar da Rahim, Rauf bir Allah, o kadar şefkatli ve merhametli ki, der ki hatta inne ileyna iyabahum thumma inna aleyna hisabahum. Gâşiye suresinde. Onların hesabı bize ait. Sen anlatmaya, sen öğüt vermeye, sen uyarmaya devam et. Hatta tehdit et, korkut, inzar et, uyar. Ama onları Müslüman etmek zorunda değilsin. Gücün de yetmez. Nuh oğlu ile, İbrahim babası ile, Nuh ve Lut karısı ile, aleyhissalatü vesselam da amcası ile bu anlamda imtihan olmadı mı? Gücü yetti mi dersiniz? Ama çalıştı, çabaladı, uğraştılar hepsi. Allah'ın selamı onlara olsun. Demek ki onların peşi sıra inanmadılar diye, Kur'an'a inanmıyorlar diye kahrolacaksın. Hayır, kaybedersin o zaman. Ben ne yapacakmışım öyleyse? Anam babam, oğlum kızımdan, en uzak, hiç bilmediğim, tanımadığıma kadar, müşterim, muhatabım, mükellef olduğum, sorumlu olduğum insanların tümüne yönelik İslam'ı duyurma, onların iyi bir Müslüman olması için uğraşma, Başka ifadeyle cennete gitmeleri için gayret, cehennemden kurtarmak için bir gayretin insan olurken dinlemediler diye kahrolmayacağım. Hesap baştan yanlış yapmayayım. Yani dinletmek durumunda değildim. Duyarsınız ya da demişsinizdir. Anlat diyoruz diyorlar. Öğret diyoruz diyorlar. Kur'an'la karşılaştır, peygamberle muhatap kıl diyoruz diyorlar. Ve de cevap gayet net ve basit. Ama dinlemiyorlar ki. Diyorum ben, devam başka. Yani karşı geliyorlar, itiraz ediyorlar, sana ne diyorlar, tokat atıyorlar, ceza veriyorlar. 3 yıl Ebu Talip mahallesinde Müslümanlığınızdan dolayı hapsediyorlar. Ya da sen peygamber olduğun halde Zekeriya ve Yahya gibi şehit ediyorlar. Başka 950 yıl uğraştırıyorlar. Ben senden daha fazlasını sayayım sana. Sonra dinlemiyorlar, evet. Ama dinlerlerse anlat diye bir ayet bilmiyorum ki. Demedi ki Allah öyle. Dinleyeni anlat. Ama onda var benzer bir ayet. Öyle mi? Allah demiyor mu? Hatırlat, hatırlatma fayda verirse. Vermez mi? İnne fatiz zikra. Çünkü Bektaşi model oraya kadar okuyor. Hani la takrabu salah demişler diye dedim. Değilse bir sınıf, bir grup tenkidi adına değil. O fıkra öyle meşhur olmuş. Neden namaz kılmıyorsun? Allah kılma dedi. Nereden çıkardın? La takrabu salah. Namaza yaklaşmayın. Ve en tüm sükara vardı ya, arkasından sarhoşken de o iş. Ne dediğinizi bilene kadar da, aykıncaya kadar da bir dönemdi o. Şimdi buna göre insanlar ne yaptıklarını, ne ettiklerini Allah'a sormuyorlar da kendileri kural koyuyorlar ve diyorlar ki فَذَكِّرْ اِنَّ فَاتِ الزِّكْرَى. Demek ki Allah-u Zülcelal fayda verirse diyor, fayda verip vermeyeceğini ben bilirim. Müslüman etme, bak ayet okuyorsun madem, biraz daha devam et diyesim geliyor. Biraz daha devam et. Yani ayete devam ediver. Seyyedzekkeru men yakşa, gelecek hemen arkasından. Haşyet duyanlar, onlar tezekkür edecek, fark edecek, anlayacak, öğüt alacak, ondan yararlanacak. Kimin öyle olup olmayacağını sen bilemezsin ki. Nereden anlayacaksın zaten? Ne bilirsin ki kimin ne olacağını? Sen bırak o işleri. Öyleyse ayeti bir güzel anlıyor ve tekrar Kehf'e dönüyoruz. Üzülmek yok. Sevinmek var anlamına değil. Kahrolma makamında üzülmek yok. Görevi aksatacak derecede üzülmek yok. Başladık düşünmeye. Ben bazen kimilerinin yersiz düşüncelerini ifade ederken kara kara, sarı sarı, mor mor falan diyorum. Birisi sanat yapmayalım diyorsun. Başladın edebiyat yapmaya dedi. Öyle değil. Her düşünce kara kara değildir, bilirsin. Bazıları düşününce sapsarı kesilir. Bazıları morarır düşününce. Bazıları da kıpkırmızı olurlar ya. İşte onların ifadesi bu dediğim. Hadi biz de birileri iman etmediler, inanmadılar, aman Müslüman edemedim diye envai türlü çeşit düşüncelere daldık. Ne oldu? Görevimizden çaldılar. Bak şeytan başardı orada. Etmeyin, bak Allah yasaklıyor. Demek ki kahrolmak yokmuş. Devam. Anlamadılar bir daha. Anladılar bir daha, devam. Bugün de fıkra anlatasımız mı geldi? Hep hikayeyle yürüdük ama bir daha anlatayım. İki dost bir uzun yola koyulmuşlar. Laflamışlar, laf lafı aşmış, yine laflamışlar. Derken laf bitmiş. Daha diye zorlamışlar. Onu da bitirmişler. Sonra yol bitmemiş ama. Biri dayanamamış. Acaba diye bir teklif atmış ortaya. Peki demiş, arkadaş ya, hiç mi senin bildiğin şarkı, türkü falan yok mu bir şeyler? Yo, ama ben iyi mımılanırım demiş. Ne dedin? Mımılanırım. Neymiş, yap bakalım demiş. Başlamış mım mım mım. Aman demiş, bıktım. Olmaz öyle şey. Bu ne ya demiş, tadı yok tuzu yok. Öyle mi? Evet demiş, o zaman hoşuna gidinceye kadar devam edeyim. Adam o tutmayınca bu hesabı biraz dinlemiş, hoşlanır pozisyonlar da gülmüş, gülümsemiş filan etmiş. Hani riyakarların tavrı gibi belki. Sonra demiş ki yetmez mi artık, yeter ya, güzelmiş. Gerçekten çok güzelmiş. Ne oldu demiş, hoşuna gitti mi? Evet demiş, güzelmiş de anlamamışım, hoşuma gitti. O zaman demiş, hoşuna gitmişken biraz daha devam edelim. Fıkra ama en azından basit bir örnek ve ölçü olarak hoşuna gitmeyenlere Kur'an anlatsak, hoşuna gittikten sonra biraz daha vahiy duyursak olmaz mı dersiniz? Devam edelim bu işe. Başka çare yok. Bıkmadan, usanmadan, kahrolmadan, mahvolmadan, olmadı bu iş demeden, oldu, oluyor, sen o adam olmazsa sen oluyorsun ya, o Kur'an dinlemezse sen dinliyorsun ya, o görevini yapmıyorsa sen yapıyorsun ya, devam zaten. Sanki bu insanlar karşıdakini Müslüman etmek için anlatıyorlar da ondan. Oysa kendisi Müslüman olmak için anlayacak, anlatacaktı. Ben beni kurtarmak için anlatmak zorundayım. Ama Allah razı olsun derim, teşekkür ederim, memnuniyetimi bildiririm ki beni dinleme lütfunda bulunuyorsunuz da ben de anlatma imkanı buluyorum. Yani beni dinlemek için yanıma gelenler Allah'ın bana nimet olarak sunduğu, izzet ve ikram olarak bahşettiği insanlardır bilirim. Ve inna estağfurullah. İnna cealna ma alel ardı zineten leha linebluvehum eyyuhum ahsenu amela. Biz yeryüzünde ne var ne yoksa bütün yeryüzü varlığını, yerin üstünde görülen, bilinen, hissedilen, duyulan her şeyi yeryüzü için bir zinet kılmışız, bir süs, bir dekor eylemişiz. Sebep لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Acaba yeryüzündekiler, arzda halife olarak yaratılanlar, acaba hangisi daha güzel amel işleyecekler? Bunu ortaya koyalım diye, denemek için. Bu kelimeyi Mülk suresinde şöyle görüyorsunuz. Mülkü elinde tutan Allah ne kadar da mübarek, nasıl da bereketli, tebrike şayan bir Allah. O her şeye kadir, gücü her şeye yeten, her konuda ölçü ortaya koyandır. Yine o Allah, اَلَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Hayatı ve ölümü yaratmıştır. Ölüm ve hayat onun yaratığıdır. Neden yaratmıştır ölmeyi ve dirilmeyi? Böylece acaba hanginiz daha güzel amel edecek, sizi deneyelim, imtihan edelim diye. Aziz ve gafur olan da odur. Demek ki insanlar ölür, İnsanların imtihanı için. İnsanlar dirilir, yine bizim imtihanımız için. Ben benim şahsımda değerlendiriyorum ayeti. Allah bana hayat vermiştir, beni imtihan ediyor böylece. Öldürecek, yine imtihan içindir. Ama karşımdakinin hayatı ve ölümü de benim için imtihan değil mi? Birileri doğuyor, bana görev düşüyor, benim imtihan sorularım onlar. Birileri ölüyor, o konuda da ben imtihana tabi tutuyorum. Onu belki daha önce çok duyduk, duydunuz. Ölüm ve hayatın imtihan oluşu, ama buradaki farklı. Arzın üzerindekiler imtihan sorularıymış. Acaba nasıl amel işleyecekler diye. Ne görüyorsunuz bulunduğunuz yerden? Yeryüzünde ne var şimdi? Yerin yüzünde, yerin üstünde, dünyanın üstünde. Sen bulunduğun yerde neredeysen, köydesin, kenttesin, arabadasın, pencerenin arkasında, önündesin, bahçedesin, neredesin, ayaktasın, oturuyorsun. Söyle şimdi, kendin kendine söyle, sor kendine. Ne görüyorsun, ne duyuyorsun, neler hissettin, ne var yerin üstünde, neden haberin var şimdi senin? Bil ki o senin imtihanın için gönderilmiştir ve sen o ortamda, onlar senin imtihan soruların ya da imtihan salonunda dekor. Soruların iyi anlaşılması, senin nasıl amel edeceğin, en güzel ameli nasıl ortaya koyacağın, kimin daha güzel amel edeceği konusunda sana sorular onlar. Ne vardı yanında? Eline aldın bir bilezik, müşteriyle konuşuyorsun, şu kadarı alırsın, tamam mı? Hemen kapatmadan yanasın, hurda altın olacak. Tamam, senin yanında o var. Ama yetmedi o kadar, bak cam var önünde, karşında insan var, çepeçevre duvar kapısıyla kuşatılmışsın, derken yol ve üzerindekiler, araba da var orada, sen onu anladın. Bir başkası bahçedeydi, ağaçlar, hatta kuruyan yapraklar, Belki kimi meyveler aşağıya dökülenlerin çürüğü, bir böcek, bir sinek bile yok diye düşüncen ve işte onlar, yeryüzündekiler. Bunların hepsi daha güzel amel edenin imtihanı içindir. Acaba hangimiz daha güzel amel işleyecek? Altını olan mı, olmayan mı? Bahçesi olan mı, olmayan mı? Peki arabası olan mı, olmayan mı? Çocuğu olan mı, olmayan mı kadar neyi saysam? Birisi bilgisayar hastasıymış da, aman elektronik dünyanın sanki tanrısallığından söz edecek kadar yüceltiyormuş da, demişler ki ne sorsan cevap verir bizim program, o kadar korkunç, müthiş. Her ülkeden de birileri varmış. Şöyle gariban, orta halli Müslüman, Anadolu'dan gitmiş birisi. Peki demiş, bir soru da benden. Soru vermiş. Ne var ne yok, ne haber? Başlamış çalışmaya, bütün dokümanları dökecek, dökememiş, hangi açıdan bilememiş derken hoplamış, sıplamış, yere devrilmiş ve kafası dönmüş derler. Öyle değil işte. Yani Müslüman Müslümanca değerlendirecek hayatı, şöyle ne yaptığını, ne ettiğini, amelinin, hayatının, programının kendisine ne kazandırdığını, yeryüzünün bunun için var kılındığını bilecek. İşte o yeryüzünde acaba bakalım daha neler var diye de bu sure bize onun başka vecihlerini anlatacak. Sanki ciddi bir giriş niteliğinde anlıyorum bu ayeti. Daha öncekiler de öyleydi ama gerçekten hem Hızır kıssasıyla, Musa ile, hem Zülkarneyn kıssasıyla, hem Ashab-ı Kehf olayıyla ve hem de iki bahçesi olan ama öteki bahçesiz iki arkadaş olayıyla bu kıssa, bu surede anlatılanların ciddi bir girişi niteliğinde. Bu anlaşılmazsa diğerleri anlaşılmaz. Yeryüzünde neler oluyor bakın. Ölürüm kalırım şimdiden söylesem mi? Bakın Musa Hızır olayında bir doğum ölüm adına insan ve bu insanın bir kaybetmesi gemi olayında olduğu gibi, bir de kazanması duvar örneğinde olduğu gibi, var mı başka insan hayatında? Başka bir örnek mi var? İnsan doğar ve ölür, bu ikisi arasında bazen kaybeder, bazen kazanır. Başka ne var ki? İşte insan ve yeryüzünde üstte yaşıyor bu. Bazen toprağın altına inse, bazen havaya çıksa da yine yeryüzündedir. Teorik olarak ifade böylece. Peki ya Zülkarneyn ne yaptı? Gökyüzünde değil, o da yeryüzünde yaşıyordu. Bir doğuya gitti, bir batıya gitti, bir başka yere gitti. Bir şöyle insanlar, bir böyle insanlar vardı. E söyleyin Allah aşkına, sizin yaşadığınız bölge öyle değil mi? Ama biz gitmedik de ondan haberimiz yok. Gidin şöyle bir tarafa, üzerlerine örtü bulamayanlar. Akşam uğradım. İncecik bir battaniye, onun altında yatan bir Müslüman. Yanındakinde çarşafı filan olmayan eski bir yorgan. İşte o kadar. Altında da incecik bir sünger. Yani senin evde olsa, üf üşüdüm, ah mahvoldum, böyle olmaz, böyle yatılmaz. İnsan hiç olmazsa üstünü örtecek bir şeyler olmalı diye onun üstünün örtülü olmadığını söylersin. Açlık bile öyle değil mi? Nice binlerce evde sofra diye kurulanlar senin dönüp bakmadığın cinsten değil mi bazen? Giyilenler öyle, konuşulanlar öyle. Sen Zülkarneyn pozisyonda olmadın ki. Hele bir niyet et, neler göreceksin. Birilerinden çekinenler, birilerinden korunmak isteyenler, aramıza set çek diyenler, bunlar sembolik ifadedir diye demiyorum. Onlardan bana intikal eden, yansıyan bilgiler bunlar. İşte hep yeryüzünde. Ashab-ı Kehf de öyle mi? Tabii zaten bahçe sahibi, bu dünyanın bahçesi. Ama ben zaten şu 8. ayetten esinlenerek söyledim o örneği, o dediğimi. Bakın diyor ki Allah, ve inna leca'iluna ma aleyha sa'idan curuza. Var ya neler neler yerin üstünde, çiçekler var, ağaçlar, dağlar taşlar da var, otlar bitkiler var, sebzeler meyveler var, güzeller ve güzellikler var, çiçek gibi evler var, çiçek boyası evler var. Moda oldu değil mi? Nedense insanlar yorulmayı bilmiyorlar ya da yorulmadan yana bir aşkları var. Yani gözüm yorulsun diye icat edilen şeyler mi? Yok. Tüketim için kafa yoran insanların yeni yeni modelleri galiba. Bana öyle geliyor. İşte bütün bunlar bir gün yerle bir olup yok olup çırılçıplak taş ve kaya bile değil olarak arz karşımıza çıkıverecek. Bu da mümkün. Yani bahçe kalmayacak, mağara kalmayacak, set kalmayacak, hiçbir şey kalmayacak. Peki ne gemi kalacak, ne duvar kalacak, ne çocuk kalacak, ne Musa ne Hızır. Öyle olmuyor mu zaten? Bakın ki bir program, Allah deniyor, imtihan ediyor, salon alıyor, sonra ne salon kalıyor, ne salondakiler. Bütün bir kainat, muşamba dekor olarak önümüze sunulmuş imtihan salonu, orada sorular ve cevaplarla baş başayız. Sonunda kitabımızı kendimiz yazdırıyor ve bilet aldığımız yere kendi rızamızla gidiyoruz. İstemediğimizi iddia etsek de ya da istediğimizi söylesek de. Em hasipte, söyle sen şimdi, söz buraya geldi artık. Enne ashabel kehfi ver rakim. Yani bir ashabı kehf var, mağara arkadaşları. Mağarada sohbet etmiş insanlar bunlar. Bir de rakim ashabı var ya da ashabı kehf ayrı. Rakim diye de bir şey var. Onlar bizim en acayip ayetlerimizden biriler, öyle mi zannediyorsun? Hesabı ona göre kurma, öyle değil. Bu nihayet herkesin anlayacağı seviyede acayip. Çünkü Kur'an'ın muhatabı olan insanların Kur'an'ı anlamaları gerekir. Kur'an'da yer aldığına göre bunu her Kur'an muhatabı anlar. Bundan bir şeyler anlar ve hayatını onunla düzenler. Ama Allah'ın nice acayibatı vardır. Ashab-ı keyf ve rakim. Başka acayipler de var mı? Elbette var. Hatta hemen bu surede anlatılan Musa ve Hızır kıssası ile Zülkarneyn kıssası az mı acayip? Hele ki o bal bahçesi olan, ölmeyeceğini zanneden, ben farklıyım, ben imkan sahibiyim, ben buna layığım, ölsem de Allah bana böylesini vermek zorunda dercesine havalara bürünen, ama sonunda her şey yerle bir olup kardeşine de Allah'ın verebileceğini fark eden, pişmanlık bir işe yaramayan o adamın hali, o az mı acayip dersiniz? Biz maalesef hastalanınca birileri zorda, darda deriz de, Türk gibi mi, demir gibi mi dersiniz, sapasağlam insanları darda zorda demeyiz. O onunla kulluk yapmak konusunda daha zorda değil mi? Çok yakışıklı, fevkalade güzel bir kız ya da erkek, o daha darda zorda değil mi çirkinlere göre? Veya zengin olanlar fakire göre öyle değil mi bazen? Ama ben demiyorum, zenginlik daha kötü, güzellik daha kötü, sıhhat daha kötü demiyorum. Ama hangisi imtihan değil? Unutursak, ilgisiz olursak o ondan daha kötü olacaktır. Öyle anlatırlar. Güya ölüm meleği dermiş ki, her şey hoş, her şey acayibat Rabbani ama, her şey akıl almaz, hikmet dolu ama, şu iki olay var ki gerçekten enteresan. Bir can almaya gittim, çölde bir kadının canını alacaktım, hiç kimse yoktu yanında, belki binlerce metreler ötesinde bile insan yoktu, ama göğsüne hemen bir çocuk vardı yanı başında, ana ölecek ve çocuk kalacaktı. Görevdi, yapmak durumundaydım. Sonra bir can almaya gönderildim. Adam kraldı, kralların kralıydı. Ölmek üzereydi, farkında değildi sanki ya da fark etmemek için uğraşıyordu. Ölüm fermanları dağıtıyordu, asıyordu, kesiyordu. Sanki her şey o gibiydi derken canını aldım. Güya denilmiş ki işte o çocuk o olmaz mı? Olamaz mı yani? Görmediniz mi hiç öyle olanları? Bir kaşık yağla 6 ay idare edenler şimdi ne yediğini bilmez değiller mi? Yaya köye gitmek konusunda ayakları delinenler şimdi araba beğenmezler mi? O hanımın sayesinde hayata dönenler şimdi onu beğenmeyip bilmem neler peşinde koşmuyorlar mı? Cebindeki paraların zaten olmadığını kesinlikle bile bile bütün cepleri bir bir karıştırıp acaba varsa ki yani, belki unutulmuşsa bir ekmek alsam diye uğraşanlar, şimdi attığı parayı almayan, ne dediğini bilmeyen insanlar olmadılar mı? Bir vakitler yalvaranlar, şimdi yalvarılanlar makamında olunca unutmadılar mı? Acayip değil mi bunlar? Ne dersiniz? Hepsi acayibatın bir parçası anlamına gelmez mi? Ama Yeryüzü bunun için var edilmiştir zaten. İmtihan salondayız. Herkes konumunu belirlesin. Peki benim bu surenin kardeşi kabul edeceğim kıssalar var ya burada. Ahsenül Kasas olarak tarif edilen bir sure var. Yusuf suresi. Ben burada acayibat olarak onu hatırlamanızı istiyorum. Yakup, kardeşlerle birlik. Yusuf, kral ve çevresiyle, saray ve erkanıyla zindan, kıtlıklar ve bolluklar, rüyalar ve kadınlar, ne kadar acayip. Ama iyi düşünün, bir insanın hayat hikayesi. Herkes ya Yakup'tur, ya Yusuf, ya çocuktur, ya büyük, ya kraldır, ya melik, ya zindandadır, ya özgür, ya ölüme gidiyordur, ya kurtulmuş, ya öteki, ya beriki. İşte acayibat. Ama bir tek o değil ki. Sen yerini al. Yusuf gibi, Yakup gibi ol. Kurtulanlardan ol. Ashab-ı Kehf. El-Kehf mağara. Ashab, onun sohbetçileri. Oradakiler, orada birlikte olanlar. Sure bu konuyu tanıtacak. Ama bunlar kimlermiş? Ne yapmışlar? Ne etmişler adına? Hemen 10. ayet zaten söze başlayacak. Ondan dolayı ben sözü ayetlere bırakmak zorunda olduğumu biliyorum. Çok kısa bir özet. Allah'a imanlarını ayağa kalkıp ifade etme cesaretinde gençler bunlar. Ve Allah onlara buyurun size bir mağara, hayatınızı burada ama bana kul olarak sürdürün dercesine bir ana tema işlenir sanki. Başka türlü ifade edeyim. Sure hani gençlik suresiydi ya neredeyse. İşte bir gençler grubundan söz edilecek. Bu ashab gençler grubu. Sayılarını bilmiyorum. 3'tür, 5'tir, 7'dir, daha az, daha fazladır. O kadar önemi yok ama birden fazladır biliyoruz. Bir ileri, birlikteler bunlar. Ve onlar yeter ki Allah'a kul olalım diyorlar, ayağa kalkıyorlar. Bunun gereğini yerine getirmek adına kendilerine düşeni yapıyorlar. Ve bir barınak, Allah'ın kendilerine sunduğu bir mağara var. Orada kalıyorlar. Ne anlatacaklardı? Allah'tan başka ilah yok. Güzel anlatıyorlar. Bak hala biz onlarla anlıyoruz. Devam ediyorlar kıyamete kadar anlatmaya. Ne anlatacaklardı? Allah'tan başkasına boyun eğilmez, başkası dinlenmez, başkası huzuruna eğilmez, başkası Rab ve ilah olmaz, başkası hayata karışmaya tek yetkili olmaz diyeceklerdi. İşte bu adamlar bunu halen söylüyorlar. Bu gençler bunun sözcüsü olarak halen devam ediyorlar. Ama ne yapmıştılar? Ellerinden ne geldi? Kalktılar, yürüdüler ve mağaraya girdiler. İşte o kadar. Sen de ey bu surenin muhatabı genç. Şimdi değil, sen bir vakitler gençtin ama yarın da genç ol. Ruhen dinç ol. Peki ben de Allah'tan başkasını dinlemem de. Sana düşeni yapmaya ayağa kalk. Dayan, doğrul ve davran. Allah sana bir mağara lütfederse de olmaz ya Rabbi. Ben mağarada ne yapacağım? Ben bunun adamı mıydım? Ben asacaktım, kesecektim, uçacaktım, kaçacaktım. Ben hayatı, ben mematı şöyle edecektim. Edebinle terbiyenle dur değil mi? Öyle demiyor mu bu sure? Bak senden önce bunun güzel örnekleri var. Allah'ın net onayladığı örnekler. Onlara benze adına sana düşen kadarını yap. Gerisine karışma, korkma sen. Çocuğun eğitim konusunda, hanımınla geçinmek konusunda, paranı Müslümanca kazanıp harcamak konusunda, günün ve gecen, bugünün ve yarın, dünün ve daha sonrası için aklına gelen bütün hayat programında sen sana düşeni yapmak adına ayağa kalk. Allah'tan başkasını dinlemeyeceğini haykır. Sadece Allah hayatına karışacak, bunu iyi bil. Bunun için sen davran, doğrul, ayağa kalk, gerisini Allah'a bırak. Bir de rakim varmış. Bu konuda iki temel görüş var. Söyleyip geçiyorum. Bir, ya bu ashab-ı kehf kimlerdir? Ne olmuş, ne kalmış bunlarla ilgili? Bütün bunların yazılı olduğu bir levhadır. Ya da ashab-ı kehf gibi bir de ashab-ı rakim vardır. Onları kimse bilmez. Bilmek zorunda da değilsiniz. Çünkü nice acayip şeyler var, nice farklı, nice akıl almaz, sır ermez şeyler var. Bu da onlardan biridir diye anlayanlar olmuş. O veya diğeri şu anda üzerinde durmamız gereken yönünü ya yok ya ben bilmiyorum. Ben bu kadar biliyor ve 10. ayetle bugün sözümü noktalıyorum. İz evvel fityetü. Konuya başlıyoruz. Bir giriş oldu. Şimdi ashab-ı keyfi öğreniyoruz. Önce özet sunulacak, sonra genel bilgi verilecek, sonra sonucu alacağız. İz evvel fityetü, nitekim gençler, o delikanlılar, pek hoş ifade değil ama Türkçe'ye yerleştiği için, Müslümanın delikanlısının kanı dahi deli değildir. Olmaz öyle şey. Yani yerinde duramamasını ifade ediyorsak, kıpır kıpır hayat dolu olmasını, Kur'an ifadesiyle vecilet kulubuhum olmasını ifade ediyorsak, kalbi canlıdır onun, hareketlidir, coşkundur kalbi. Yani coşkun kalbi demek delikanlı demekten daha iyi ama Türkçe'ye öyle geçmiş. Deliliğini ifade etmek adına demiyoruz tabi. O gençler, o delikanlılar mağaraya sığınmışlardı. Fekalu, dediler ki Rabbena, demek ki bulundukları yerde Rab'la beraberliklerini unutmamışlar, onu da götürmüşler yanlarında. Allah inançlarını bırakıp atıp gitmemişler korkudan. Zaten dertleri buydu, elbette onunla gideceklerdi. Ve ey sen Şeyh suresinden bir şeyler öğrenmek isteyen Müslüman, her zaman bunu unutmadan yaşasan değil mi? Mağaraya gitsen de, derdin olsa, sıkıntın olsa da. Mesela gel bu Kur'an'ı öğren, sünnetle beraber ol diyorum. Vallahi kafam hiç kendimde değil ki diyor adam. Doğru, onun için okuyacaksın zaten diyoruz. Yanaşmıyor. Çünkü bakın insanlar yerlerinden yurtlarından olmuşlar. Saraydan kaçmak durumunda bulunmuşlar. Şehri terk etmişler. Bir mağaraya sığınmışlar. Korkunç bir ortam aslında bir başka açıdan. Ama Rab'la ilgilerini götürmüşler, oraya götürmek zorundalar. Zaten evinde, kendinde, geçiminde, seçiminde bir problemin yok, sakin bir hayata ermişsen ne diye okuyacaksın da Kur'an'ı? O zaman söyle Allah'a, ya Rabbi ben senin kitabın olmadan da huzur bulabildim. Öyle olunca senin kitabını okumam da gerekmez artık. Deyiveremeli bari. Olmaz öyle şey. Allah'la beraber olalım. Hem ki dertli zamanda daha çok, sevinçli zamanda bir daha çok. Yani hepsinde çok elbette. Allah'la ilgiyi kesmeyelim. Dediler Rabbena, ey Rabbimiz, yani ey hayatımızı kendisi sebebiyle programladığımız, ey hayatımıza program yapmaya evet dediğimiz, onun programıyla hayatımızı sürdürdüğümüz, yaşantımızı buraya getirdiğimiz Allah'ımız, atina min ledünke rahmeten, kendi katından senden bir rahmet lütfediver, veriver bize, ve heyyilena min emrina raşeda, ve bu işimizde bize bir rüşt, bir hakkı anlamak, bir hakka yönelmek, bir hak ve hakikati bulabilmek özelliği, bir reşit olmak, rüşte ermek özelliği bize lütfediver, hazırlayıver ya Rabbi dediler. Rabbena atina min ledünke rahmeten. Ledünni bir rahmetten söz ediyor ayet. Ledünni rahmet. Daha önce ikinci ayette görmüştük, ledünni bir azap vardı. Allah kaynaklı. Bu da Allah kaynaklı bir rahmet. Daha sonra ledünni bir ilimden söz eden bir ayet gelecek. O da ilmin Allah kaynaklı olduğunu anlatacak. Allah azaba da, rahmete de, ilme de bendendir diyorsa, ben hepsini aynı çerçevede görür, hepsini Allah'tan bilirim. Diğerlerini bırakır, sadece ilim üzerinde yoğunlaşırsam, İhmal ettiğim ayetler benden davacı olmaz mı? Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyh.